Ayrımon sayfa 116. Fon mahvi eğilmez. Önder Bey'den gelen bilgiler. Murat B. Holding'i mali müşaviri Önder Bey'le yaptığı toplantıyı Maliye Bakanı'na aktardıktan sonra B. Holding ile slalom fonu arasında bir para alışverişi olduğundan kuşkulandıklarını ve bunu anlamanın en iyi yolunun Holding'de bir vergi incelemesi yapılması olduğunu bir kez daha dile getirmişti. Panik yaratmamak gerekçesiyle öteden beri bu öneriye karşı çıkan Maliye Bakanı bu kez de vergi incelemesi önerisini kabul etmemişti. Ne var ki fon hakkındaki olumsuz söylentiler giderek duyulur ve konuşulur hale gelmişti. Murat bu işin her an patlayacağından korkuyordu. Tam bu aşamada Önder Bey mesaj atıp bir araya gelmelerini, anlatacağı bazı şeyler olduğunu belirtince Murat ofisinde buluşabileceklerini yazmıştı. Murat Önder Bey'i beklerken sıkıntılı görünüyordu. Bu işe hiç girmemiş olsaydı en azından yalnızca medyadan izleyip kötü bir olay diye düşünecekti. Ama şimdi o da bir anlamda işin içindeydi. Zihninde bu sorunları evire çevire ne yapması gerektiği yolunda düşüncelere dalmışken yardımcısı Ece kapıdan başını uzattı.
Önder Bey geldi, aşağıdan bildirdiler.
Tamam Ece, teşekkür ederim. Murat dışarı çıktı, ofisin kapısına doğru yürüdü, Önder Bey'i karşıladı, içeri geçerlerken seslendi.
Ece, Önder Bey orta şekerli kahve içer, bana da bir az şekerli söyler misin lütfen?
Çalışma masasının karşısındaki koltuklara oturdular, biraz havadan sudan sohbet ettiler. Sonrasında Önder Bey yüzünde endişeli bir ifadeyle söze başladı.
Üstad, önemli bir gelişme var, onları sizinle paylaşmam gerekli diye düşündüm.
İyi ettiniz.
İlk olarak fonun genel sekreteri Zeynep Hanım'dan ortaklar arasındaki sıkıntılar hakkında aldığım bilgileri paylaşmak isterim. Ortaklar birbirine düşmüş görünüyorlar. Yaptıkları son toplantıda iş karşılıklı tehditlere kadar varmış.
Fonun finansal durumuyla ilgili sorunlardan mı kaynaklanıyormuş bu gelişmeler?
Öyle anlaşılıyor. Biliyorsunuz bir süredir Halim Bey'in kendi varlığından B Holding'e borç vererek vadesi gelen banka borçlarının önemli bir kısmını ödediğini anlatmıştım. Ben başlangıçta kuşkulanmış olsam da işin içinden çıkamamıştım. Çünkü Halim Bey'in kendi varlığı da görünmüyordu. Yurt dışında parası olabilir, oradan getiriyordur diye düşünmüştüm. Sonra fonun genel sekreteri olan Zeynep Hanım'dan işin aslını öğrendim. Anlattığına göre Halim Bey slalom fonu için toplanan ve aslında yeni yatırımlar için kullanılması gereken paraları B Holding'in borçlarını ödemekte kullanıyormuş.
Yani Holding'e Halim Bey'in hesabından geliyor görünen borçlar oraya da fondan geliyormuş.
Murat sessiz kaldı, şaşırmamıştı. Bu başından beri bekledikleri bir durumdu. Halim Bey yeni yatırımlarla iş geliştirmek amacıyla toplanan paraları holdingin borçlarını ödemekte kullanılıyor anlaşılan.
Aynen öyle oluyor üstad.
Ve bunu fon paydaşları bilmiyor.
Fon paydaşları ile fona para yatıranları kastediyorsanız onlar bilmiyor. Çünkü fonun bilgileri tam açıklanmıyor. Açıklananlar da gerçekleri göstermiyor. Buna karşılık Zeynep Hanım fona ortak olarak giren Şule Hanım ve Osman Bey'in bu durumu bildiğini ya da en azından bu durumdan kuşkulandıklarını söylüyor. Çünkü son toplantıda ikisi bu konuda Halim Bey'i ciddi biçimde sıkıştırmış ve toplanan paraların kendi holdingi lehine kullanılıp kullanılmadığını sormuşlar. Zaten aralarındaki kavga da buradan çıkmış.
Sonrasında bir gelişme olmuş mu Önder Bey?
Kavga çok ciddi boyutlara ulaşmış üstad. Şule Hanım ve Osman Bey fonda toplanan paraların nerede kullanıldığının hesabını vermesini istemişler Halim Bey'den. Halim Bey bu aşamada bunları açıklamanın doğru olmayacağını söyleyince ikisi de fondan ayrılmak istediklerini söylemiş ve paralarının iade edilmesini talep etmişler. Halim Bey bunu kesinlikle kabul etmemiş. İsterseniz ayrılabilirsiniz ama para iadesi söz konusu olmaz demiş. Üçü birbirlerine girmişler. Şule Hanım ile Osman Bey konuyu yargıya taşıyacaklarını söyleyince Halim Bey birer kurşunluk canınız var diye bağırmış.
Öldürmekle tehdit etmiş yani.
Evet öyle.
Bir süre sustular. Önder Bey elini ceketinin iç cebine götürdü ve katlanmış bir kağıt çıkardı.
Bu arada benden istediğiniz listeyi edindim. Bunu nasıl yaptığımı sormayın.
Murat heyecanlanmıştı. Çok teşekkür ederim Önder Bey. Bundan sonra sizi zora sokacak bir şey istemeyeceğim. Önder Bey belli belirsiz baş salladıktan sonra uzun süre sessiz kaldı. Murat dayanamayarak sordu.
Sizi sıkan bir şey mi var Önder Bey?
Evet maalesef var üstad. Zeynep Hanım birilerinin sizin bu konuyla gayri resmi olarak ilgilendiğinizi Halim Bey'e haber verdiğini söyledi. Ve beni sakın sen de bu kişiyle irtibat kurma. Halim Bey senden de kuşkulanıyor diye uyardı.
Önder Bey sıkıntılı görünümünün altında yatan meseleyi açıklayınca biraz rahatlamış gibiydi ama bu kez sıkıntısı Murat'a geçmişti. Murat koltuktan kalktı, odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı, sonra aniden durdu ve sordu.
Sizce bu bilgiyi Halim Bey'e kim vermiş olabilir?
Hiçbir fikrim yok. Ben bu meseleden eşime bile söz etmedim.
Kim olabilir? Bu konuyu bakan, başdanışman, maliye müfettişi Kaya, siz ve benden başka bilen yok.
Rüyayı saymıyordu çünkü Rüya bu tür konuları hiç kimseyle konuşmayacak kadar ketum bir insandı. Acaba Maliye Bakanı partide birilerine söylemiş de oradan yayılmış olabilir mi diye geçirdi zihninden. Her kim söylediyse çok tatsız bir durumla karşı karşıyaydılar şimdi. Odada yürümeyi bıraktı, gelip koltuğuna oturdu.
Önder Bey, üstad dedi, Zeynep Hanım'ın bana yaptığı uyarıdan sonra ben artık sizinle buluşmalara devam etmemizin doğru olmayacağı kanısına vardım. Bilmem ne dersiniz?
Murat bir süre düşündükten sonra, haklısınız Önder Bey. Sizin durumunuzu tehlikeye atmayalım. Belki benim de bu aşamada bu işi bırakman doğru olur. Konuşacakları başka bir şey kalmamıştı. Önder Bey izin isteyip ayrıldı. Önder Bey gittikten sonra Murat pencereye doğru yürüdü, dışarıya baktı. Bundan sonrasında ayağımı denk almalıyım, bu adam tehlikeli bir tip diye kendi kendine söylenirken telefon çaldı. Arayan Rüya'ydı. Murat Önder Bey'le olan konuşmalarını hiçbir ayrıntıyı atlamadan Rüya'ya anlattıktan sonra... Gerçekten can sıkıcı gelişmeler. Benim aklıma Maliye Bakanı'nın çevresindekilere söylemiş olmasından başka bir seçenek gelmiyor. Acaba bıraksam mı bu işi diye sordu.
Rüya ben de öyle düşünüyorum diyerek ona katıldı.
Rüya ile Murat'ın kavgası. Rüya'nın yaş gününde Murat ikisinin de çok sevdiği Japon restoranında yer ayırtmıştı. Arabayı valeye bırakıp içeri girdiler. Restoran dolu sayılırdı. Kalan masalarda muhtemelen ilerleyen dakikalarda dolacaktı. Bu restoranda yer bulmak için genellikle birkaç gün önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyordu. Murat her olasılığa karşı bir hafta önceden ayırtmıştı masayı. Rüya Murat'ın koluna girmişti. Çok mutlu görünüyordu. Üzerinde ipek beyaz bluzu, boynunda kırmızı fuları, paçaları yırtmaçlı siyah pantolonu ve ince bantlı stilettolarıyla çok çekici bir görünümü vardı. Murat lacivert bir pantolon ve açık mavi bir gömlek giymişti. Onlara bakan gözler birbirine çok yakışan, mutlu bir çift oldukları izlenimi edinirdi. Gerçekten de öyleydiler. Arada bir ufak tefek kavgaları olsa da bazen Rüya'nın kıskançlık krizi tutsa da mutluydular. Birbirlerini yalnızca görüntü olarak değil, düşünce olarak da tamamlıyorlardı. Takıldıkları yerleri ilk olarak birbirleriyle konuşup, tartışıp çözüme kavuşturuyorlardı. Rüya daha kestirmeden gitmeyi, Murat ise daha uzun yoldan çok daha tedbirli biçimde ilerlemeyi tercih etse de sonuçta aynı yere varmayı beceriyorlardı. Baktıkları davalarda, ilgilendikleri olaylarda birbirlerinin en yakın danışmanı gibiydiler. Hangisi bir yerde takılsa diğerinden destek alıyordu. Masalarına geldiklerinde Murat garsondan önce davranıp Rüya'nın iskemlesini tuttu. Rüya gülerek Murat'a baktı.
''Ooo, beni şımartmaya kararlısın galiba.'' dedi.
Murat hiçbir şey demeden güldü ve geçip karşıdaki iskemleye oturdu. Garson ikisine de birer menü verdi. ''Murat, bu gece senin gecen.'' dedi ve devam etti. ''Sen ne ısmarlarsan ben de aynısını isteyeceğim.'' Rüya menüye hızlıca göz attı. Bir sushi tabağı ısmarladı.
Bunu bir yiyelim bakalım, sonra belki başka bir şeyler daha isterim.
Murat yemek siparişlerini verdikten sonra Rüya'ya bakarak, madem Japon restoranındayız şarap içmek olmaz, sake içelim dedi. Rüya başıyla onayladı. Garson siparişleri alıp uzaklaştıktan sonra Murat, ceketinin iç cebinden ince uzun kadife bir kutu çıkardı ve Rüya'ya uzattı. Nice yıllara aşkım dedi. Rüya kutuyu alırken Murat'ın elini tuttu, uzun uzun sıktı, sonra kutuyu açtı. İçinden beyaz altın bir zincirin ucunda pırlantalarla süslü, beyaz altından yapılmış bir kalp şekli çıktı. Kalp şekli yine pırlantalarla süslü beyaz altından bir sonsuzluk işaretiyle iç içe geçmişti. Bir hafta önce alışveriş merkezinde gezerlerken oradaki kuyumcuda görmüşlerdi bu kolyeyi. Rüya çok beğenmiş, almak istemişti. Murat, acelemiz var, bir başka gün gelip alırız diyerek vazgeçirmişti Rüya'yı. Rüya gülerek, çok kötüsün, demek bugün için gözüne kestirdin ve o nedenle bana aldırmadın bu kolyeyi. Ne yapalım, bu işler böyle. Sen de benim beğendiğim tabloyu alıp bana hediye etmiştin.
Çok teşekkür ederim. Sana layık değil.
Garson sushi tabaklarını ve sake sürahisini taşıyan tepsiyle geldiğinde sohbeti kestiler. Bir yandan keyifle yemeklerini yiyip içkilerini içerlerken, bir yandan da iş konularına hiç girmemeye çalışarak sinemadan, tiyatrodan, müzikten, edebiyattan konuştular. Yanlarındaki iki kişilik masa dışında restoranda boş yer kalmamıştı. Murat Rüya'ya abone olduğu bir film sitesinde izlediği filmin özetini anlatırken bir el omzuna dokundu. Murat,
Murat başını kaldırıp baktı ve Hale'yi gördü.
Dipnot, Hale, İmferis ve Sahte Sultan'da geçen kişilerden birisi. Ayağa kalktı, merhaba Hale diyerek elini uzattı. Hale Murat'a sarıldı ve gayet samimi bir tavırla yanaklarından öptü. Sonra da Rüya'ya döndü ve selam Rüya dedi. Rüya ayağa kalkmadı, elini uzatıp kuru bir şekilde merhaba demekle yetindi. Murat, yemeğe mi gelmiştin diye sordu.
Evet, burası benim bir Rüya'ya yakın, biliyorsun. Bazı akşamlar eve gitmeden burada bir şeyler atıştırırım.
Yalnız mısın?
Evet, şu sizin yanınızdaki masa benimmiş.
Murat yandaki iki kişilik masaya baktıktan sonra, istersen bize katılabilirsin dedi.
Çok sevinirim, biraz sohbet ederiz, epeydir görüşmemiştik.
Rüya bu gelişmeden hiç mutlu olmamıştı. Öteden beri Hale'nin Murat'a ilgi duyduğunu, duymakla kalmayıp bunu açıkça gösterdiğini, Murat'ın da bu ilgiye karşı kayıtsız kalmadığını düşünüyordu. Hale de kendine bir sushi tabağı söyledi, sonra içkileri doldurup içtiler. Rüya ikisinin konuşmalarına ara sıra yarım yamalak katılıyordu. Hale'den haz etmemesi bir yana, Murat'ın böyle bir akşamda Hale'yi masalarına davet etmesinden hiç hoşlanmamıştı. Hale bir iki kez bir sorun mu var Rüya diye sormuş, Rüya migrenini öne sürmüştü. Laf lafı açarken Hale bir mimari projelerinin kopyalanmış olması dolayısıyla dava açmak istediğini, bu konuda ne yapılabileceğini sormuş, bunu sorarken de özellikle Rüya'ya bakmıştı. Sanki Rüya'nın bu davayı alıp almayacağını öğrenmek ister gibiydi. Rüya bu konuda dava açılabileceğini ve eğer isterse Hale'yi bu işlerde uzmanlaşmış bir avukat arkadaşına yönlendirebileceğini söylemişti. Yemeklerini bitirdiklerinde üç garson ellerinde bir pastayla masalarına doğru doğum günü şarkısını söyleyerek geldi. Üzerinde nice yıllara Rüya yazılı olan pastada üç tane mum vardı. Hale masalarına geldiğinden beri Rüya'nın yüzü ilk kez gülmüştü. Ayağa kalkıp mumları söndürdükten sonra gösterişli bir şekilde Murat'a sarıldı ve onu peş peşe öptü. Sanki Hale'ye bu adam benim mesajı verir gibiydi. Hale Rüya'ya, doğum günün olduğunu bilseydim hediyemi alır gelirdim, kusura bakma dedi. Rüya gülümsemekle yetindi. Yemekten kalktıklarında saat 11.30'a geliyordu Hale. Eve gitmeyeceksiniz herhalde böyle bir günde dedi. Yeni bir gece kulübü var. DJ'leri harika müzikler yapıyor. Sizi oraya götüreyim. Bu da benim hediyem olur Rüya. Rüya, benim başım çok ağrıyor. Teşekkür ederim. Ben eve gidip sessiz bir ortamda uyumak istiyorum diye yanıtladı. Murat, başka bir akşam gideriz Hale. Teşekkürler dedi. Kapıda vedalaştılar. Hale Murat'ı yine abartılı biçimde öptü.
Rüya bir şeyler söylememek için kendini tuttu. Murat arabasını valeden aldı ve Rüya'nın evine doğru yola çıktılar. Yol boyunca Rüya sürekli Murat'ı iğneledi. Doğum gününde ondan çok Hale'ye ilgi gösterdiğinden şikayet etti. Murat önceleri alttan aldı. Rüya'nın yanıldığını, Hale ile misafir olması nedeniyle ilgilendiğini anlatmaya çalıştı. Ne var ki Rüya, Nuh diyor peygamber demiyordu. Eve gelene kadar Murat'a demediğini bırakmadı. Eve girdikten sonra da bu sitemleri, şikayetleri devam etti. Murat giderek sinirleniyordu. Hale ile aralarında arkadaşlıktan öte hiçbir şey olmadığına ve olmayacağına Rüya'yı ne kadar ikna etmeye çalışsa da sonuç alamıyordu. Ne zaman Hale konu olsa hep aynı şey yaşanıyordu ve o da artık bu konudan hem sıkılmış hem de yorulmuştu. Sonunda dayanamayıp bir anda patladı. Yeter artık Rüya, bu saçmalığa bir son ver. Rüya da bağırmaya başladı. Saçmalık ha, doğum günümde başka bir kadını masaya davet edip flörtleşmen tamam da benim bundan rahatsız olmam saçmalık, öyle mi? Murat ayağa kalktı ve hiçbir şey söylemeden kapıyı çarpıp çıktı. Eskort. Aylin açılan kapıdan aldırmaz tavırlarla içeri girdi. Dizlerinin iki karış üzerindeki mini eteği, göbeği açık, göğüslerini iyice sergileyen büstiyeri ve bantlı stilettolarıyla bir erkek dergisini sayfalarından fırlamış gibiydi. Uzun kızıl saçları vardı. Bu kadar fazla makyaj yapmamış olsa çok daha güzel görünecekti muhtemelen. Kapıyı açan Özkan selam diyerek içeriye giren kadının arkasından baka kaldı. Kadın sanki daha önce bu eve gelmiş gibi spor çantasını girişte bir köşeye bıraktı. Sonra rahat adımlarla salona geçip büyük koltuklardan birisine bacaklarını sergileyecek biçimde oturdu. Çantasından çıkardı sigarasını, ağzına yerleştirip yaktı. Öylesine rahattı ki onu gören birisi evin hanımı sanırdı. Özkan, çantanızda ne var bakabilir miyim? Aylin hiç aldırmadı. Bak tabii George, madem merak ettin dedi. İçinden George da kim diye geçirdi Özkan ama yanıt vermedi. Çantayı açtı. Siyah bir eşofman takım, bir rüzgarlık ve bir çift spor ayakkabı vardı. Çantayı kapatıp aldığı yere bıraktı. Aylin değil mi diye sordu Özkan. Aylin ta kendisi dedikten sonra ekledi. Kontrol bittiyse artık bana bir içki ikram edebilirsin herhalde George. Özkan büfeye doğru yürürken sordu, ne içersiniz? Gin tonik olabilir, ince bir limon dilimi de atarsan harika olur George. Özkan bardağa gin doldurdu, üzerine tonik eklerken Aylin, dur vazgeçtim, şampanya içeyim dedi. Özkan yumruklarını sıktı ama bir şey söylemedi. Aylin sigarasından çektiği dumanları havaya savururken sordu, patron yok mu? İçkinizi hazırlayayım, yukarı çıkıp geldiğinizi haber vereceğim. Tamam George, acele etme, böyle iyiyiz. Özkan içinden bu bizim patron iyi adam, hoş adam da bu eskort kızları olan düşkünlüğü çok kötü diye geçirdi. Eve gün aşırı yeni bir kız geldiğinden kim kimdir hepsini karıştırıyordu. Ama bugüne kadar ona George diyeni ilk kez görüyordu. Buz kabından aldığı şampanya şişesinin mantarını yavaşça çıkardıktan sonra bir kadehe doldurup Aylin'e uzattı. Sonra merdivenlerden yukarı kata çıktı. Üst katta büyük koridorun iki yanında yer alan iki odanın da kapıları yarı açıktı. Odalardan birinde büyük bir yatak vardı. Ötekisi sinema ve müzik odası olarak düzenlenmişti. Duvarlarından birinde çok büyük bir ekran ve iki yanında kule hoparlörler dikkat çekiyordu. Odada yere üst üste atılmış peluş postlar ve büyük yastıklar dışında herhangi bir mobilya yoktu. Özkan bu iki odayı geçtikten sonra koridorun sonundaki üçüncü odanın kapısını iki kere vurdu. Gel! Sesini duyunca yavaşça kapıyı açıp içeri girdi. Burası büyük bir çalışma odasıydı. Ortada bir çalışma masası, sehpalar ve koltuklar vardı. Duvarlar boydan boya kitap raflarıyla kaplıydı. Osman masanın başındaki döner koltukta oturmuş bilgisayarına bakıyordu. Tablodaki söndürülmüş pro kalıntıları masanın üstüne taşmıştı. Klimanın çalışıyor olmasına karşın odaya sinmiş pro kokusu içeri girenin başını döndürecek kadar yoğundu. Osman geldi mi diye sordu. Geldi efendim ama. Ne o, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı da efendim, bu kız değişik birisi. Nasıl değişik?
Ne bileyim, sanki biraz deli gibi.
Osman güldü, kadının deliliğine aldırmadı, çok açıktı, gülerek sordu. Sen boş ver deliliğini de söyle bakalım, güzel mi?
Özkan biraz düşündü, sonra yanıtladı.
Gerçi biraz zayıf ve çok makyajlı ama güzel sayılır.
Osman yine güldü. Sana kalırsa bütün kayıtlılar zayıf ve çok makyajlı. Her neyse, içki ikram ettin mi?
Evet efendim, aşağıda şampanyasını içiyor.
Güzel, yiyecekleri içecekleri ayarladın değil mi?
Evet efendim, hepsi buzdolabında tabaklarda. İçkiler de içki dolabında. Ayrıca buzdolabında iki şişe sizin şampanyanızdan var.
Harika, o zaman sen gidebilirsin. Yarın sabah 8 gibi gel ve ortalığı toparla. Ben de kadını yollar, bir duş alır, partideki toplantıya giderim.
Tamam efendim, size iyi eğlenceler.
Osman Özkan'ın aşağıya inip evden çıkmasını bekledi. Kapının çekilme sesini duyar duymaz bilgisayarını kapatıp yavaş yavaş merdivenlerden indi. Salona girdiğinde Aylin'i gördü. Kadın 3 kişilik koltukta neredeyse yatar şekilde oturuyordu. Osman Özkan'ın zayıflık tanımını hatırladı ve gülümsedi. Kadın zayıf da şişman da değildi. Oldukça çekici bir görünümü vardı Osman. Merhaba dedi elini uzatarak. Aylin yerinden kalkmadı, hatta doğrulmadı bile. Osman'a baktı, gözlerini kırptı. Osman gerçekten de Özkan'ın dediği gibi deli mi bu kız diye geçirdi içinden. Ben Osman dedi ve tekrar elini uzattı. Aylin bu kez biraz doğruldu, ayağa kalkmadan elini uzattı ve ben de Aylin dedi. Osman Aylin'in boşalmış kadehini aldı ve mutfağa yöneldi. Biraz sonra elinde iki kadeh şampanya ile döndü. Birisini Aylin'e uzattı ve genç kadının yanına oturdu. Sonra havadan sudan konuşmaya başladılar. Kadehleri boşaldığında Aylin ayağa kalktı.
Bu kez servisi ben yapayım diyerek kadehleri aldı ve mutfağa doğru yürüdü.
Osman kadının arkasından baktı. Niçin bu işi yapıyor acaba diye düşündü ama bunu sormamasının çok daha doğru olacağını biliyordu. Bir kere boş bulunup konuyu açtığında gecenin sonu eskort kızın ağlamasıyla bitmişti. Aylin dolu kadehlerde geri gelirken Osman hoparlörlerden eve yayılan müziğin sesini elindeki kumandayla biraz açtı. Aylin kadehlerin birisini Osman'a uzattı ve yanına oturdu. Vücutları birbirine değiyordu. Kadehini kaldırdı. Haydi fon dip dedi. İçkileri bir dikişle bitirdiler. Osman kolunu Aylin'in beline dolayıp onu kendine çekti. Uzun uzun boynundan öptü. Kadının tenindeki parfüm başını döndürüyordu.
10. ayrımın sonu. Sayfa 129.